Leyla, Alexander Cavelius, 11. ayrım. Ratko beni sorularla bunaltmak yerine bitlerim için bir ilaç verdi. Sonunda bu iğrenç kan emicilerden kurtulabilecektim. Keçeye dönüşmüş saçlarımı mutfağın lavabosunda minnettarlıkla yıkadım. Ev yenin içi yüzlerce bitle dolmuştu. Yepyeni yıkanmış saçlarla mutfak ekibinin karşısına çıktığımda bana komplimanlarda bulundular. Şuna bakın, kızımız da pek güzelmiş. Ama hepsi de saçlarımı mutlaka biraz kesilmesi gerektiği konusunda hemfikirdiler. Lütfen bunu yapar mısın diyerek çekingen bir tavırla Ratko'ya döndüm. Kollarını savurarak bunu reddetti. Diğerleri de saçımı kesmeye cesaret edemiyorlardı. Ben yaparım diye atıldı Darko. Her zaman diğerlerinden bir adım öndeydi. Sahra mutfağında toplam 20 asker vardı. Yardımcı aşçılar, şoförler, muhafızlar ve lojistikçiler. Çoğunluğu 40 yaşlarındaydı. Bir tanesi çoktan 60'ına merdiven dayamıştı. Adı Lubyan Dede'ydi. En çok onu sevmiştim. Yaşlı adam bana Rua adını takmıştı. Dipnot. Rua, Sırpça ve Hırvatça'da gül demek. Neyse ki komutan çok az gelip gidiyordu. Geceyi genellikle dışarıda bir yerde geçiriyordu. Mutfakta her şeyin yolunda olup olmadığına baktığı sırada ben ortadan yok oluyordum. Orada bulunduğum için eskisi gibi öfkeliydi ama varlığıma da alışmıştı. İlk 4 hafta evden dışarı çıkmaya cesaret edememiştim. Önceleri kilitli kapımın ardına çekildim. Hiç kimseyi rahatsız etmek ya da akıllarına aptalca fikirler sokmak istemiyordum. Ama adamlar hep bana göz kulak oluyorlardı. Her gün merdivenleri çıkıp odamı güzelleştiriyorlardı. Gereksiz yere aşağı inmek zorunda kalmamı için bana kapkacak getirmişlerdi. Lubyan dede pencereme küçük bir perde asmış, hatta evden yatak takımı bile getirmişti. Bütün ekip bana bir prensesmişim gibi davranıyordu. Bazen şaşkınlıkla gözlerimi ovuşturuyordum. Allah vere de bu düş bir sabun köpüğü gibi patlayıp yok olmayaydı. Misan bir gün, "Karım bunları sana gönderdi," dedi. Oflayıp puflayarak içi giysi dolu ağır bir bavulu yukarı sürükledi. Mutfakta şoför olarak çalışan kısa boylu neşeli bir herifti. İşlerinden özenle bir şeyler seçtim. Bunlar gerçek birer hazineydi. Hatta içinde makyaj malzemeleri bile vardı. Ama en çok sabuna ve pedlere sevinmiştim. Sonunda Karan adındaki aşçı da içi giysilerle dolu kocaman bir karton getirdi. 4 hafta sonra odamda giyeceklerden kocaman bir dağ oluşmuştu. Diğer adamlar her hafta sonra evlerine giderlerken Ratko bütün bir ay mutfakta kaldı. Ama daha sonra ister istemez zorunlu izne gönderildi. Bunu bana söylediğinde şok geçirdim. İçimden kendimi öldürürüm diye geçiriyordum. Çünkü her şey polislerde olduğu gibi gelişecekti. Milan evde olduğu sürece her şey yolundaydı. O gider gitmez dehşet yeniden başlamıştı. Ve burada oradakinden çok daha fazla erkek yaşıyordu. Dıştan sakin görünüyordum ama içimden çoktan alarma geçmiştim. Saldırmaya hazır bir hayvan gibiydim. Adamlar bana ilgi üzerine ilgi gösteriyorlardı. Ama hep şüpheyle geri duruyordum. Ratko'ya çok daha fazla güven duyuyordum. "Eve mi gidiyorsun?" diye sorarken olabildiğince ilgisiz görünmeye çalıştım. Duyguları göstermek yoktu. Beklenti içinde bana baktı. Ama ben tırnaklarıma bakıyordum. Sonra mutfakta adamların cephedeki askerler için ne pişirmeleri gerektiği konusunda son talimatları verdi. Ben hemen odama fırlayıp kendimi yatağa attım. Birden çatımıza düşen bir bombanın şiddetli gürültüsü duyuldu. 3. katta tahta ve duvar parçaları çevreye saçıldı. Yüzüm gözüm toz içinde kalmıştı. 2 dakika geçmeden 20 kişilik bütün ekip yaralanıp yaralanmadığımı görmek için endişeyle küçük odama doluşmuşlardı. İlk gelen Ratko'ydu. Odayı, "Ne oldu su ana? Rua, Ruam nerede?" ve Leyla bir şeyler söyle sesleri doldurmuştu. Güldüm. Ekibin böyle bir anda beni düşüneceği hiç aklıma gelmezdi. Onların bu ilgisini hissedince yüreğim biraz hafifledi. Bütün yaşadıklarımdan sonra böyle bir bomba artık beni korkutamazdı. O akşam Ratko bana veda etti. Bunun üzerine o geri dönene dek 5 gün boyunca odamdan çıkmamaya karar verdim. Açlığa nasılsa alışıktım. Diğerleri beni biraz unutabilirlerdi. Biri kapımı çaldığında yatağıma çöküyordum. "Su ana, ne oldu sana? Hadi kalk," diye seslendi Karan. "Kızma birader, oynamak istiyoruz. Kapıyı açtım ve oyunlarına katılmak üzere aşağı indim. Ertesi gün Darko beni silah deposuna götürüp kulağıma bir Walkman taktı. Ne kadar uzun zamandır müzik dinlememiştim. Bana gençlik dönemimi hatırlatmıştı. Bir zamanlar gerçekten de ben olmuş muydum? Ben. Bu nasıl bir şeydi? Darko'nun silahları parçalara ayırıp temizlemesini dalgın gözlerle izledim. Hemen döneceğim, burada kal diyerek tuvalete gitti. Beni bütün bu silahlar ve cephanelikle burada yalnız bırakmıştı. O anda adamlara biraz daha güvenmeye başladım. Darko geri döndüğünde, gel, temizlememe yardım et diye öneride bulundu. Silahlarına gelince bütün ekip bu konuda oldukça dikkatsizdi. Hiçbiri bu işle doğru dürüst başa çıkamıyordu. El bombalarını kanepenin altında ya da evin herhangi bir yerinde bırakıyorlardı. Askeri polis yüzünden tir tir titrediğimi artık daha fazla görmek istemeyen Darko, evin arka tarafında bana ateş etmeyi öğretti. Dere boyunda tabancayla şişelere nişan alırken polisler beni gördü. Sanki beni daha önce hiç görmemiş gibi davranmalarına şaşkınlıkla tanık oldum. Darko, bu tipler artık yanına yaklaşmaya cesaret edemezler dedi ve dizlerine vurarak güldü. Radko izinden döndüğünde az şaşırmamıştı. Ağzımın kenarında bir sigarayla adamların arasına oturmuş, masada poker oynuyordum. Kısa zamanda mümkün olan her şeyi öğrenmiştim. Hatta bazen tekrar yüksek sesle gülebiliyordum. Ama konu savaş olduğunda suskunlaşıyordum. Sırpların içinde bir Müslüman olarak göze çarpmamak en iyisiydi. Bu çevrede bile Türklerle ilgili aşağılayıcı sözler sarf ediliyordu. Ama beni bunun dışında tutuyorlardı. Adamlar çoğunlukla ailelerinin yakınına gelenlerden nefret ediyorlardı. Temelde hepsi bu katliamın ne kadar saçma olduğu konusunda hemfikirdi. Sürekli oturmaktan canım sıkıldığı için iş gücümü gönüllü olarak ortaya koydum. Sahra mutfağını kapının önündeki tekerleklerin üzerine park etmişlerdi. Radko, Karan ya da Lubyan dede ile birlikte askerler için sebze yıkayıp kazana atıyordum. Misan ve Radko, yemek dağıtımını görmek için bizimle cepheye geldiği önerdiler. Bu bana sonsuz bir dehşet veriyordu. Ama yine de onları reddedemedim. Bana söylenene kayıtsız şartsız uymayı öğrenmiştim. Burada kimsenin beni bir şeye zorlamayacağının henüz bilincinde değildim. Gerginlik içinde kamyonun arkasına bindim. Misan kontağı çevirdi. Bir süre bombalardan delik deşik olmuş asfalt üzerinde sarsılarak yola devam ettik. Adamlar neşeyle gevezelik ediyorlardı. Radko ansızın bağırdı. Nereye gidiyorsun? Misan arabayı yanlışlıkla ters yöne sürmüştü. 5. ordunun bulunduğu yerden fırıldak gibi döndü. Bosnalı askerler lastikleri gıcırdayarak burunlarının ucundan geri dönen ve aksi yöne doğru tam gaz yol alan Sırp kamyonun ardından garip garip baktılar. Sonra arkamızdan kurşunlar uçuşmaya başladı. Misan, şansımı edeyim diye söylenerek alnındaki terleri sildi. Adamlar sinirlerle çıka halde gülüştüler. Bu belki de benim kurtuluşum olabilirdi. Büyük olasılıkla Bosnalı askerler beni kamyondan çekip alır, büyük anne ve büyük babamın yanına yollarlardı. Ama belki de diğerleri gibi beni de vururlardı. Bir Müslüman kızın Müslümanlar ve Sırplar tarafından tecavüze uğradığına ve sonunda yine Sırplar tarafından kurtarıldığına kim inanırdı? Cepheye geldiğimizde ceset gibi sapsarı bir yüzle kamyonun içinde oturdum. Bunun nedeni silah sesleri değil askerlerdi. Oturduğum yerden Misa'nın seyyar tezgahı çekişini ve Ratko'nun yemeği adamlara dağıtışını izledim. Geri dönüş yolunda Misan ileride güvenlik nedeniyle herkes gibi üniforma giymem gerektiğine dikkat çekti. Hemen ardından, ''Bugün nöbete geliyor musun?'' diye sordu. Hayır demeye cesaret edemediğim için geriye yapacak bir şeyim kalmamıştı. Akşam evin çevresine dolaşıp sohbet ettik. ''Gel bir sigara tüttürelim.'' diye önerdi Misan. Bu arada kolunu omzuma attı. Bu temas iliklerime işlemişti. Onu kabaca ittim. ''Ne oluyor?'' Sana bir şey yapmadım ki diye öfkelendi. Rumpelstiltskin gibi ayağını yere vurup daireler çiziyordu. Dipnot. Rumpelstiltskin, Grimm masallarından bir karakter. Misan diğer adamlar gibi benim öykümü bilmiyordu. Büyük olasılıkla hepsi bir şeyler seziyorlardı. Sadece Lubyan'da de bana sarıldığında bir huzursuzluk duymuyordum. Bunun dışında biri yanlışlıkla yanıma yaklaştığında gerilerek kenara çekiliyordum. Vücudum ter içinde kalıyordu. Bazı günlerde adamların yanında durmaya dayanamıyordum. Sürekli benden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. Ama geçmişimden nefret ediyordum. Onunla bir ilgimin kalmamasını, her şeyi unutmayı istiyordum. Gerçekten de kara birliği ve genel evleri unutmuştum. Uzun zamandır bu anıları içimde çok derinlere gömmüştüm. Yoksa bu sahneler beni mahvederdi. Geride yaşananları hatırlatan tek şey rahmimdeki ağrılar ve duyduğum sonsuz güvensizlikti. Aşçılar bazen cepheden gelen yaralıları eve yerleştiriyorlar, sonra oradan bir doktora naklediyorlardı. Bu adamların yoluna çıkmıyordum. Onların yakınımda olması beni huzursuz ediyordu. Cephe ne kadar geri çekilirse mutfak ekibi de bundan o kadar rahatsız oluyordu. Sırp Cumhuriyeti'ne doğru geri çekilmeliyiz diye karar verdi Ratko. Ona çaresizce baktım. İçten içe hep 5. ordunun beni kurtaracağını ümit etmiştim. İlk makineli tüfek yaylım ateşi kulaklarımıza patladığında bu düşünceyi çabucak bir kenara attım. Aceleyle yorganları, yiyecekleri ve silahları kamyona yükledik. Adamlar tekerlekli sahra mutfağı olduğunu gibi arkaya koydular. 45 dakika içinde hazırlanmıştık ve kabuslarımın ülkesine doğru yola koyulduk. Ravnica'da 21 Ağustos 1994 Pazar. Velika Kladuş'a kurtarıldı. Fikret Abde Krajina'ya kaçtı. 11 Eylül 1994 Pazar. Sırplar Bihak, K. Buzin, B. ve Krupa'ya yeniden saldırmaya başladılar. Ailemdekilerin hala yaşayıp yaşamadığını, Leyla'nın nerede olduğunu ve bütün her şeye nasıl dayandığını binlerce kez kendime sordum. Ne yapmalıyım? Buna dayanamıyorum. Haykırmak istiyorum. 12 Eylül 1994 Pazartesi. Bosna Hersek Radyosu kanalıyla Leyla'ya mesaj gönderdim. Annenin günlüğünden. Konvoy hafif engebeli bir ovada yol alıyordu. Bir köyde mola verdik. İçimizden biri daha önceden gelip bütün ekibin kalabileceği yeterince büyük bir yer aramıştı. Bulunan evin inşası henüz bitmemişti. Üzerinde sadece bir çatısı vardı. Ne yazık ki içine henüz tuvalet konmamıştı. Tuvalet işinin dışarıda görülmesi gerekecekti. Ekibin yardımıyla elektrik çektik. Adamlar beni sevindirmek için odamın penceresine bir naylon perde gerdiler. Lübyen dede, sana bir hediyemiz var diyerek kamyondan bir plaj şezlongu çıkardı. Adamlar ben rahat uyuyabileyim diye bunu bulup getirmişlerdi. 17 Eylül 1994 Cumartesi. Saat sabahın 5'i. Radyodaki mesajları dinliyorum. Leyla'nın 18. doğum günü. Kızım reşit oldu. Radyodan ona iyi dileklerimizi gönderdik. 4 Ekim 1994 Salı. Kızıl Haç üzerinden Leyla'ya bir mesaj gönderdim. 2 Kasım 1994. Çok hastayım. Göğsüm parçalanıyor. Ağrı gittikçe beni ele geçiriyor. Leyla'dan hala haber yok. 29 Şubat 1995 Perşembe. Radyo Leyla için bir mesaj gönderdi. Bir tanıdık Zagreb'deki erkek kardeşimle temas kurmuş. Bana anne ve babamın öldüğünü söyledi. Annenin günlüğünden. Arazi önümüzde tepsi gibi uzanıyordu. Şimşek çaktığında nerenin bombalandığı görülebiliyordu. Ravnica'da kalacağımızı bilmiyordum. Bunu birkaç gün sonra Misan'la birlikte dışarıda nöbet tuttuğumuz sırada öğrendim. Bu arada beni kurtaran Milan'la gecelemiş olduğumuz evin önünden geçiyorduk. Bir anda genel eve yakın olduğumuzun bilincine vardım. Ansızın öğürmeye başladım. Çabuk beni sahra mutfağına geri götür dedim ona. Misan benim gariplerime alışkın olsa da olmaz anlamında başını salladı. O günden sonra artık bir daha aylarca içinde bulunduğumuz araziyi terk etmedim. Kasabada biri beni tanıyabilirdi. Hatta belki tecavüzcülerimden birkaçı burada yaşıyor olabilirdi. 4 Mart 1995 Cumartesi. Sabah saat 0:30'da gözyaşları içinde uyandım. Haykırdım. Düşümde anne ve babamı gördüm. Leyla'yı arıyordum. Bana orada olmadığını söylüyorlardı. Leyla iğrenç bir herifle evlenmek zorunda kalmış. Bütün gücümle bağırıyordum. Neden buna izin verdiniz? Sonra dışarıya koştum. Uzun süre uyumaya cesaret edemedim. Dışarıda oturup sigara içtim. 7 Mart 1995 Salı. Bugün ilk kez postaneden Rijeka'daki erkek kardeşimin cep telefonuna ulaşmayı başardım. Dipnot. Rijeka, Hırvatistan'da bulunuyor. Bana kız kardeşimin kocasının öldüğünü söylediler. Ölümünden sonra bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş. Leyla'dan haberleri yok. 16 Mart 1995. 20 mark borç alıp postaneden Zagreb'deki erkek kardeşimi aramaya çalıştım. Ona ailemizden haberi olmadığını sordum. Diğerleri gibi o da bir şey bilmiyor. Annenin günlüğünden. Mutfak ekibiyle birlikte yaşamaya devam ettikçe onların iyi davranışlarını kabullenmeye başlıyordum. Yine de keyiflerinin bir anda değişebileceği endişesi içimde yer etmişti. Dışarıdan hiçbir şey belli etmiyordum. Zaman zaman kendim içime kapanıyordum. Bazen bu savruk halimin farkına vardığım oluyordu. Bir düşünceden diğerine atlıyor, hiçbir şeyin sonunu getiremiyordum. Neyse ki adamlar beni olduğum gibi kabul ediyorlardı. İstediğim zaman sabahları saat 11'e dek uyuma iznim vardı. Bu nedenle kahvaltı yerine birlikte kahve içiyor ve öğle yemeği yiyorduk. Bu arada Lübyen'de de bana tencereden en güzel lokmaları kapıyordu. Bütün gün deli gibi acıkıyordum. Ama midem yiyeceklerin büyük bölümünü reddediyordu. Yemekten sonra 300-400 kadar asker için sebze ayıklıyor ya da cepheden gelen bulaşıkları yıkıyorduk. İş biter bitmez oyuna başlıyorduk. Neyse ki ekipteki hiç kimse alkolden hoşlanmıyordu. Bu arada poker masasında herkesi yeniyordum. Yanı başımda çoğunlukla kazandığım 4-5 karton sigara duruyordu. Oyun sonunda "Lütfen bize bir paket sigara ver" diye yalvarıyorlardı. Sonra hep birlikte benim ganimetleri içiyorduk. Ciddi bir sohbet etmek istediğimde Radko ile bir köşeye çekiliyordum. Çekingen bir tip olsa da bana kendisi hakkında bir şeyler anlatıyordu. Savaştan önce teknisyen olarak çalışmıştı. Radko'nun kız arkadaş şöyle dursun, hiç dostu olmamıştı. Kötü bir çocukluk geçirmişti. Evlilik dışı doğan bir çocuktu. Akrabaları annesini dışlamışlardı. Kadın çocuğuna görece katlanabilir bir hayat yaşatabilmek için çok zor şartlarda çalışmıştı. Bu bizi birbirimize yakınlaştırdı diye ifade ediyordu. Radko kendisinden söz etmeyi bitirdikten sonra yine bitmez tükenmez sorularını sıralamaya başlıyordu. Neden Kladuşa'daki polis merkezinde kaldın? Orada neler oldu? Daha önce neredeydin? İnatla söylediklerimde direniyordum. Ona yalan söylemek zorunda kalmak bana acı veriyordu. Ama başka türlü kendimi koruyamazdım. Ravnica'da oldukça sakin bir dönem geçirdik. Çok az çatışma oldu ve ben savaşın çok yakında sona ereceğinden emindim. Nihayet ailemi kucaklayabilecektim. Yaşıyorlar mıydı? Başlarına herhangi bir şey gelmiş miydi? UNPROFOR'un düzenlemesi sonucu Sırp ordusu yoluna devam ediyordu. Dipnot. UNPROFOR, Yugoslavya'da görevlendirilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü. Ravnica çevresinde büyük bir ara sınır oluşacaktı. Gönül rahatlığı içinde eşyalarımızı tekrar kamyonlara yükledik ve ordunun ardından Kostanica'ya doğru yola çıktık. Yol Krajina'nın içinden, mısır tarlaları ve ince dereciklerin arasından geçiyordu. Her şey ne kadar sakin görünüyordu. 3 saat sonra eşyalarımızı yeni ikamet yerimize taşımıştık. 18 Mart 1995 Cumartesi. Sonunda Prosik'te ailemle bağlantı kurabileceğim bir mobil telefon numarasına ulaştım. Uzun zaman uğraştık. Saat 13'te nihayet bağlantı kurabildik. Bir an sersemlemiştim. Algılayamıyordum. Hatta kız kardeşim vardı. Karşılıklı ağlaştık ve gözyaşlarından doğru dürüst bir şey konuşamadık. Sonra erkek kardeşimle konuştum. Leyla'yı sordum. Kıvranarak onun Kladuşa'da olduğunu söyledi. Orada bir kız arkadaşının yanına gittiğinden söz etti. Ona derhal kızımı oradan almasını söyledim. Ağladım ve yalvardım. Belika Kladuşa'nın şimdi otonom olduğunu ve Abdi'nin yandaşların elinde bulunduğu için bunun olanaksız olduğunu söyledi. O zaman bağırmaya başladım ve bunun ne anlama geldiğini sordum. Ağlayarak açıkladı. Kardeşciğim, Leyla kampta. Hangi kampta diye sordum. Toplama kampında. Yalnız değil. İyi olduğunu umuyoruz. 13 Nisan 1995 Perşembe. Leyla ile ilgili yeni bir haber olup olmadığını öğrenmek üzere erkek kardeşimi aradım. Telefon ahizesinde patlama sesleri geliyordu. Kardeşim uçakların bombardımanı altında olduklarını söyledi. Kardeşim, burada tam bir patlamanın ortasındayız. Aralıksız çatışmalardan gözümüzü kırpamıyoruz. 18 Nisan 1995 Salı. Zagreb, Rijeka ve K'yi aramak üzere postaneye gittim. Kimse Leyla ile ilgili bir şey duymamış. 21 Nisan 1995 Cuma. Bugün Kızılhaç'taydım ve Leyla için bir mesaj yazdım. 26 Nisan 1995 Çarşamba. Postanedeydim ama telefonlar çalışmıyor. Kızılhaç'a da uğradım. 29 Nisan 1995 Cumartesi. Aileme ulaşabildim. Leyla'dan bir haberleri yok. 9 Mayıs 1995 Salı. Kızılhaç'tan insanlar geldi. Onlarla konuştum ve Leyla için bir haber yazdım. 20 Mayıs 1995 Cumartesi. Bugün Goran ve Emir'le birlikte postaneye gittik. Yine yeni bir şey yok. 23 Mayıs 1995 Salı. Haberleri dinliyorum. Velika Kladuşa'da akıl almaz suçlar işlenmiş. Dinlerken acı ve üzüntüden perişan oldum. Allah'ım, Leyla'm da bu kanlı Velika Kladuşa'da. Yere çöktüm. Ne kalkacak gücümle de söyleyecek bir sözüm var. Gözlerim kararıyor. 27 Temmuz 1995 Perşembe. Komşunun kız kardeşinin kızı Serebrenica'dan gelmiş. Ona hoş geldin demeye gittim. İçeri girdiğimde şoke oldum. Karşımda büyümüş, uzun saçlı genç bir kadın duruyordu. Bir an Leyla'mı gördüm. Onu sıkıca kucakladım ve sadece şunu tekrarladım. Leyla'm nerede? Sen benim Leyla'msın. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Annenin günlüğünden. 11. ayrımın sonu, sayfa 148, devamı 12. ayrımda.